Ayrım 10. İdamlıklar. Kerim Korcan. Sayfa 114. O gece evin hücresinde adım adım durmadan dolaştı. Elleri arkadan bağlı bir yerlerde oturamıyor ve adım adım yaklaştığı felaket saatini bir türlü unutamıyordu. Yürüdükçe topuklarının yaptığı ses sanki beynini oyuyordu. Kargaşalığa gelmiş ekşi yoğurdu tayın ambarının üstünde kalmıştı. Demek en adisinden bir düzendi bu baş gardiyanın ona yaptığı. İşe başka türlü bir akım vermeye çalışmış olsalar bile bu böyleydi. Yoksa neden evinin yolu kesilsin ve neden ona saldıran serserinin yerine o hücrelere atılsın? Allah'tan reva mı bu? İlk darbenin verdiği şaşkınlık geçince mahkum arasında bir kaynaşmadır başlar. Herkes bir şeyler söyler bu mesele hakkında. Ve Emin'in ellerinin bağlanmasını insanlığa aykırı bulurlar. Her kafadan bir ses ve her ağızdan iki söz. Bu zulümdür. Arkası bir türlü kesilmeyen bir gürültü kaplar her yanı. Ve zaman geçtikçe bu gürültü bir yangın uğultusuna dönüşür. Sonra her pencerede bir feryatçı belirir. Kavrar bir mengene gibi elleri demirleri ve başlarını havaya dikerekten açarlar ateş kusan ağızlarını. Sert sert taş gibi laflar ederler. Keskin kanlı bir bıçak gibi par par yanar gözleri havada. Bir adamı asacaksan asarsın efendi. Bura cehennem mi ulan puşk müdür? Bir başka ses bu ilk çıkışı daha bir ağırdan takip eder. Kolu bağlı hücreye atamazsın. Atamazsın ulan atamazsın. Biz sana bunu yaptırmayız. Kalın ve erkek bir ses toparlar söylenenleri. İnsanlığa yakışmaz bu. Bin defa söyleriz ki yakışmaz. Bu düpedi zulümdür. Başka bir yönden ele alınır sonra mesele. Biz devlet idaresi altında mıyız? Yok yoğusam aşiretlik mi burası ha? Söylesinler bakalım. Sonra merhamet dilemeye başlarlar ölümünü bekleyen arkadaşları için. Sen sabırlık ver koca Allah'ım. Şu günahkar kuluna sen sabırlık ver. O şaşmış bir kere, şaşmışsa günahını canıyla ödeyecek, canıyla ödeyecek. Şaşmışsa zulmetmek haktan reva mı, olur mu bu? Bir yudum su da mı yok mu yanında, vay be! Gavuristan mı lan burası? Su olsa nasıl edip de içsin, kolları bağlı fakirin. Ey müdür kahrol, Allah sana da ataştan ölümler nasip etsin. Bir gün olur elimize düşersin. Bir sokum ekmek bile verilememiş vay be. Yunan gavuru yapmadı bunu püşt müdür, ibne müdür? Bağırdılar, bağırdılar ta gece yarılarına kadar kin kustular pencerelerden. Küfürle karışık istekleri dalga dalga yayıldı. Bu baya bir isyan havasıydı mahkumlarda. Bir telaştır başladı gardiyanlar arasında gidip gelmeler oldu. Mahpushanelerde kopan gürültülere boş vermeye gelmez. Bunu tecrübeleri ile bilir gardiyanlar. Mahkum ne zaman koyundur, ne zaman canavardır pek belli olmaz. Değil böyle ayyuka çıkan gürültüler, bazen en küçük bir kıvılcım bile en büyük yangınların sebebi olabilir. Önce ekmek diye tutturur mahkumlar, sonra su derler. Ekmek verilir, istek devam eder ama. Ne istemişlerdi bir de? Su. O da verilir. Onlar gene durmazlar. Bir yerde dur demek zorundadır onlara idare. Yoksa isteklerinin arkası gelmez. Hürriyet avazeleri yükselir suyun ardından. İş bir kere buralara kadar yürüdü mü, yetkili bir heyet gelir adalet tarafından. Onları mantıklı, merhametli sözlerle yatıştırmaya bakarlar ve derler ki, siz şöyle bir akıllıca düşünün hele. Yakıp yıkmakla, kırıp geçirmekle hiçbir şey olmaz. Devlet gücü bugün sizin karşınızdaki. Sizin öldürdüklerinizin henüz kanları kurumadı. Mezarda kefenleri çürümedi. Bu bıçak gibi keskin, sedef gibi parlak sözler mahkumu bir an için yatıştırır. Çünkü hepsi de az çok bilirler ki onları camiden tutup da getirmediler buraya. Her biri ağır bir cürmün failidirler ve manen bir yükün altında hissederler daima kendilerini. Zaten nasihate gelen heyet bir ricacı durumu da göstermez aslında. Onlar konuşurken jandarmalar çoktan fişekleri sürmüş ve tenkil vaziyeti almıştır. Yani mahkumun keyfine terk edilmiş değildir her şey. Ama onlar bir kere kazan kaldırdılar mı kolaylıkla yatışmazlar. Gayet iyi bilirler ki mahkumluktan öte bir köy vardır, o da ölümdür. Madem onlara hürriyetleri verilmedi, madem öldürdüklerinin henüz kanları kurumamış, öyleyse onlara başka bir şey versinler bari. Tutar müdürün kellesini isterler. Bu müdür zalimdir, bu müdür kattardır. Yok mu bu hükümetin daha merhametli, daha namuslu bir adamı? O gelsin başımıza. Biz bu müdürü istemeyiz. İçeri koymam bugünden sonra bu adamı. Yoksa elimizden bir kaza çıkar diye bar bar bağırırlar. Meselenin aslı nedir halbuki? Müdür idamlık Emin'in ellerine kelepçe taktırmış. Hem de arkadan, kanırtaraktan. İşte kıvılcım buradan sıçrar ve tekmil mahkumun içini cayır cayır yakar. Nereden nereye, hiç akla gelebilir miydi bu? Müdür düşünüyor derin derin ve idamlık Emin'e karşı davranışının ters yönde değerlendirildiği sonucuna varıyor. Onun hakikaten kötü bir maksadı, mahkum düşmanlığı falan yoktur. Bu işi canavarca hislere kapılarak da yapmış değildir. O sadece infazın emniyet içinde geçmesini ister. Hepsi o kadar. Kendi başına gelmemiş olsa bile daha önce birçok idamlığın idam saatinde infaz heyetine bıçakla karşı geldiğini duymuştur. Ayrıca bir panik havası da sezmektedir kendi içinde. O müdür olmayı düşünmüş ve olmuş. Ama hiçbir zaman bir gün gelip de kendisine adam astırabileceklerini düşünmemişti. İlk geldiği zamanlar mahkumlara ne güzel hukuki öğütler vermiş, zeybek oynatmayı denemiş ve sancak merasimine çıkarak İstiklal Marşı bile söyletmeyi düşünmüştü. Ama bu manen yüceltmeyi düşündüğü insanlardan birini bir gün asmaya götüreceğini düşünmemişti. Ve onun bu çapraşık ruh haline, durumunu mahkuma anlatmak çok güçtü, karışık da bir işti de. Onun için içeriden akıllı uslu bir mahkum istedi. Bu surette içerideki durumu öğrenecekti. Bakalım bu galeyanın gerçek sebebi neydi? Biraz sonra yatkın mahkumlardan Bayraklılı Fethi Bey geldi ve upuzun karşısına dikildi. Müdür yer gösterdi ona. Fethi Bey akıllı ve fakat uslu değildi. Bir kral gibi hükmü vardı mahkumun üstünde. Müdür sigara tuttu ona. Beraberce yaktılar ve hemen meseleye girdiler. Müdür sordu. ''Seni buraya kadar yorduk Fethi Bey.'' dedi. ''Sağ ol, her derdimize koşarsın. Neymiş bu mahkumun galeyanı? Yoksa bizim gardiyanlar mı işi velveleye veriyor?'' Fethi Bey düşündü, içini çekti. ''Vallahi müdür bey.'' dedi. ''Benim sizlere sonsuz hürmetim vardır. Lakin bir yolsuz iş gördüm mü de açıkça söylerim.'' Müdür bozulur gibi oldu. ''Bizim kasten yapılmış bir yanlış işimiz olamaz. Ama insanız nihayeti. Hata da yapabiliriz.'' Böyle bir şeyin farkına vardık mı hemen düzeltiriz. Fethi Bey giriş güzel oturtmuştu, memnun. Şimdi burada birçok hesaplı oynanması lazım gelen iş var. Bu işlerin hesaplı oynanması sizin de işinize gelir. Müdür meraklanır. Neymiş bu oyun? Güler. Daha neler öğreneceğiz? Fethi Bey daha da bir iştahlı görünür gittikçe. Oyun şu, müdür infaz hazırlığını yapar, vazife eder. Jandarma idamlığı önüne katar. Vazife der. Hülasa imam okur. Vazife, gardiyanlar fellik fellik dolaşır infazın selameti için. Vazife, hükkamın yaptığı vazife. Müdde-i umumunin ki. Vazife, ama yağlı ipi kara bir yılan gibi mahkumun boynuna dolayan çingene var ya, işte o adamın böyle bir özrü yoktur. Neden? Doğrudan doğruya elleriyle mahkumun canını alırdı ondan. İşte ona cellat der mahkum, benim celladım der. Müdür Fethi Bey'in sözünü keser. Ama bir de devlet var ortada Fethi Bey. O devlet asmazsa, kesmezse, hesap sormazsa nasıl idare eder bu memleketi? Hesap sormazsa cemaat birbirine düşer. Herkes kendi hakkını kendi alma davasında olur ve kurt kuzu birbirine karışır. Fethi Bey gülümsedi, meramını layıkıyla anlatamamıştı. Orası öyle müdür bey dedi. Tabii devlet asacak kesecek. Ona bizim bir şey dediğimiz yok. Yalnız gözden kaçırdığınız bir nokta var. İşte benim size göstermek istediğim incelik burada. Siz müdür bey çingenenin işine karışıyorsunuz. Bırakın 5-10 liraya o cellatlığı alsın omuzuna. Siz neden karışıyorsunuz onun işine? Bilmiyor musunuz ki bu sizi mahkum önünde küçük düşürür? Müdür gene yeteri kadar anlayamaz Fethi Bey'in demek istediklerini. Tabii dediğiniz gibi olacak ve bir çingene gelip Emin'i asacak. Bunun aksini iddia eden yok ki. Bir çingene gelecek, o işleri yapacak. Fethi Bey gene istediği noktaya çekememişti müdürü. Ama müdür bey, siz benim demek istediğimi anlayamadınız. Benim demek istediğim şu, siz mahkuma yani idam mahkumuna cellat gibi davranıyorsunuz. Emin'in ellerini arkadan kanırıp kelepçeyi vurunca mahkum size olanca sevgisini kaybetti ve sizi bir cellat gibi görmeye başladı. 12 sene yattım, bir sürü mapushane dolaştım, böyle bir şey görmedim. Makinalı gibi hiç sektirmeden söyledi Fethi Bey ve müdürü oldukça şaşırttı. Bu işteki tutumunu açıklamak zorunda kaldı müdür. Bir yanlış anlama var bu işte. Benim düşündüğüm sadece bir tedbirdi. Yoksa asılacak adam hakikaten acırım. Kendi halinde namuslu ve terbiyeli bir insandır. Konuşulması istenen noktaya gelmişlerdi. Fethi Bey acı acı güldü. İyi ama müdür bey, sizin bu namuslu dediğiniz adam şu anda aç bir ilaç, kolları arkadan bağlanmış, taş odada dolaşmaktadır. 20 saattir değil bir lokma, bir yudum su bile geçmemiştir gırtlağından. Müdür şaşırdı. Yiysin efendim, yiysin. Ona kim mani olabilir? Yemeğini yiysin tabii. Müdür şaşırmakta haklıydı. Emrinin nasıl uygulandığını bilmiyordu. Fethi Bey dedi ki, peki nasıl yiyecek müdür bey? Gardiyanlar ağzına mı verecekler? Kollarını arkadan kanırtıp taktırmışsınız kelepçeyi. Müdür kızdı. Çözsünler ellerini, yemeğini yesin, tekrar bağlarlar sonra. Tam buldun der gibi elini salladı Fethi Bey. Gardiyanlar bir şey var ki müdür bey, bu adamı böyle sıkıca bağlattı. Biz canımızdan korkarız, ellerini çözemeyiz diyorlar. Tepesi attı müdürün, koltuğundan fırlayacaktı neredeyse. Ya ne ahmak adamlar bunlar be diye isyan etti. Kafa denilen şey yok şu heriflerde. Kendilerine ne iş buyurulsa bir kaytarmanın çaresini buluyorlar. O adamın zaten kanun vermiş cezasını. Dosyası bekleniyor Ankara'dan. Yani neredeyse herifi infaz gününe kadar açlıktan öldürecekler. Ne kepazeliktir bu. Ne hakkımız var böyle davranmaya. Fethi Bey ortadan yürüdü bu sefer. Peki ben bir şey teklif edeyim müdür bey ve bu işi güzellikle bitirelim. Müdür biraz yatıştı ve umutlandı. Buyurun edin sizi dinliyorum. Fethi Bey gözlerini süzdü, teklifini kafasında toparladı. Şimdi bu iş oldukça sarpa sarmış durumdadır müdür bey. Yani hava gergin, mahkum diş gıcırdatmakta. Gardiyanlar da 20 saat kolunu bağlayıp aç bıraktıkları bir idam mahkumuna kolaylıkla yanaşamamaktalar. Kolu açılınca belki de gırtlaklarına sarılır adam. Bir gardiyan öldürse şu ölümünü beklediği günlerde herhalde onu iki kere asmazlar. Ben açayım onun ellerini müsaade ederseniz ve yemek de vereyim. Müdür can kurtaran görmüş gibi sarıldı Fethi Bey'e. Hemen yapın bu işi Fethi Bey dedi. Size minnettar oluruz. Bizi vicdan azabından kurtarmış olursunuz. Fethi Bey kalktı, bir an bakıştılar müdürle. Yalnız bir şartım var müdür bey. Ben Emin'in ellerini çözeceğim ama bir daha kelepçe takmayacaksınız o adama. Ta sehpaya gideceği saate kadar. Müdür bir an düşündü ve hemen verdi kararını. Peki öyle olsun Fethi Bey dedi. Biz insani vazifemizi yapalım. Bir mesuliyet de gelmesin. Mesele yok. Fethi Bey başarı sağlamış bir insan rahatlığıyla dönmüştü müdüriyetten. Kapı altına yığılan mahkumlar merakta. Müdür Fethi Bey konuşmasının neticesini bekliyorlardı. Fethi Bey göründü. Bir dalgalandı kalabalık. Hayır haber Fethi Bey diye bağırdılar. Fethi Bey güldü. Eliyle yatıştırma işareti yaptı. Tamam dedi. Yay gibi yürüdü sonra. Taş ocaklar koridoruna girdi. İki de gardiyan vardı peşinde. Burada sıradan 8 münferit oda vardı. Kapılarında küçük 4 köşe delikler. Dışarıdan içeriye bakılırsa hayal meyal seçilir içerideki kişi. Büzülüp bir köşeye oturmuşsa görmek zordur. Şayet voltada ise yaklaşıp uzaklaşan ayak seslerinin yardımıyla görmek biraz kolaylaşır. Eğer mahpushane içinde işlediği bir suçtan düşmüşse burada yatan inzibat meclisinin verdiği cezayı yatar ve koğuşuna gider. Yok eğer idamlık ise bu dünyadaki son konağıdır. Bu böylece bilinir. Belki 100 yıl pranga sesi dinlemiş, aysız yıldızsız, namussuz bir karanlığı vardır bu taş odaların. Topuk sesleri döver tok tok korkunç geceyi, susar mahkum yorulup oturunca, derdiyle baş başa. Düdük sesleri gelir jandarmaların aralık aralık, sonra nöbet değiştirenlerin silah şakırtıları. Sonra geceye baykuş gibi tırmanan garip bir sessizlik. En uzak olan şey burada ümit, en yakın olan da duvar. Bu duvarlara bakan gönüller darda. İnsanda bir acayip hayal etme gücü var da, baykuşlar susunca geçmiş gecelerin mahkumları canlanır şu duvarda. İşte gazhaneli Mahmut'u kalbinden vuran 101'lik Hasan. Güler ve bir manalı geçer bu mahpushaneler tilkisi. Keyif için vurdum abi der, lafım erkekçe. Ve sonra avını dilim dilim doğrayan Dursun Atmaca ki, bir başka asmını da bir bıçakta çiviledi duvara. Ah demişti adam, tek hecede son sözü bu. Koç boynuzu bıyıklarını vurdu Dursun. Benim işim bu dünyada namussuzları temizlemektir dedi. İşte İstanbullu Kuşgöz Niyazi, anadan aşık. Kayalardan Karadeniz'e attı kendini, sevgilisi onun uğruna, tarih düştü duvara kömür karasıyla, kuş göz Niyazi, vah ömrüm. Sonra abaza şahadettin, yeşil gözleri göl suyu gibi, kahpece saldıran bir manga jandarmaya, gavurt oğlumu sizsiniz ulan alçak herifler dedi. Sonra ağladı için için geceye. Sopadan harap olan ayaklarına değil, kahpece saldıran mangaya bir şey yapamadım diye ağladı. İşte Kastamonulu'nun kör mütevelliği veya kısaca mütevelliğinin Mehmet Bey, vurduklarının çırpınması durmadan oturup başlarında nargile içen adam, bıçağı sıyırınca 3 kişiyi birden vurmuş, yani sıradan. Ama ne yazıktır ki birini de unutmuştu. İşte yatışmayan üzüntüsü buydu, onu da adamları vurdular vakit geçirmeden. Haberi alınca taş odada kör mütevelli bir sevindi ki görmeyin. Yüzünün kanları kurumamış, yanaştı hücre kapısının 4 köşe deliğine, uydurdu ağzını ve olanca sesiyle haykırdı. Bana derler Kastamonulu'nun kör mütevelli, ahtımı yerde koymam, bütün asımlarım duysun bunu, işte şimdi kör gözlerim Ilgaz dağlarını gördü dedi. Ve sonra son günlerini yaşayan idamlık emin, hiçbir ilaç kâr etmez derdine, yüreği darda, gezindi durdu, geçici bir teselli aradı, arada durup baktığı duvarda. Gördükleri az çok kendine benzeyen insanlardı hep, elleri yüzleri kan içindeydi. Küçücük küçücük şeylerin kavgasını yapmışlardı. Fakat ter değil kandı döktükleri. Belki de onların bu küçük kavgaları birikince büyük insanlık kavgasının çekirdeği olacaktı. Fethi Bey soktu paslanmış kilidi anahtarı. Arkasındaki gardiyanlar geriye çekildiler. Fethi Bey asıldı, gıcırdayarak açıldı kapı. Dik dörtgen karanlık bir perdede idamlık emin. Kapıda henüz eşikten adımını atmamış Fethi Bey. Durdular. Ancak 2 metrelik bir mesafe vardı aralarında. Emin kararsız baktı. Kamaşan gözleriyle seçmeye çalıştı. Ve düşündü. Taş odanın kapısını açarsa gardiyanlar açar. Nedir ve nedendir acap bu Fethi Bey'in gelişi? Hem tek de değil, arkasında gardiyanlar da var. Kötü bir şey de olamaz bu bir bakıma. Neden? Fethi Bey kabadayı adamdır. Kötü bir şeylerde maşalık yapmaz idareye. Evet, bu ölüme davet olamaz. Emin'in parlayan gözlerinde şüpheler, Fethi Bey'in buğulanan gözlerinde acıma. Emin durmuş ve gelenlerden kötü şeyler beklemişti. Onun için sormadı, konuşmadı, sadece durdu. Sormak ve konuşmak Fethi Bey'in hakkıydı. Neye geldiğini o biliyordu. İnsan tuhaf bir kimliğe bürünüyordu eğer asılacaksa. Veya Fethi Bey böyle bir duyguya kapılmıştı. Sanki her yanı ateşti asılacak adamın. Ceryan saçıyordu sanki ve dokunanı çarpacaktı. Sağlam bir yürek vardır Fethi Bey'de. O çok bir felaketli şeyler görmüştür mahpusta. Korku değil de onu saran hava belki bir acınmaydı. Bir adam var ki şimdi karşısında boyun bükmüş ve ölümü bekler. Böyle bir adamla yüz yüze gelmek en dayanılmazıdır acıların. Çünkü bu derdin çaresi yoktur. Bir ilacı yoktur ki verilsin. Hasta hiç olmazsa yalancı bir rahata kavuşsun. Yok ki böyle bir imkan. Öleceksin demişlerdi ona ceza hukuku doktorları. İşte Fethi Bey gibi cesur ve konuşkan, ataklar yapan bir adamı bile bir an durgunlaştıran bu şifasız hastalıktı. Çaresizlik içinde boyun eğip ölümü beklemekti Emin'in yapacağı. Evet, bu ölüm bekleyen bakışlarda korkunç bir yalvarış vardı, azap verirdi her canlıya. Ve benim canıma kıymayın, ben de yaşamak isterim dünyanın bir köşesinde demek istiyordu asılacak adam. Ve derdini dinleyecek bir canlı bulsa şöyle sürdürecekti belki de yakarışını. O kıymatlı dakikalarınıza kıyın bir an merhamet sahipleri. Siz ey benden sonra da yaşayacak olan umutlarla dolu insanlar. Ben namustan yana boynum eğik olmasın diye yaptım yapacaklarımı. Ve toprak işleyen ellerimi gittim kanlara buladım. Ben ama yalnız kendim için mi yaptım bu kanlı işleri ve ellerimi kanlara buladım? Neden oldu bütün bunlar? Siz hiç düşündünüz mü? İyi bir haber yok gözlerinizde. Belki ben asıldıktan sonra düşüneceksiniz. Ne işe yarar? Ben sizin neler düşündüğünüzü öğrenemeden basar karanlık ve ben baykuş sesleri arasında kaybolurum. Hatıram yarasalar gibi yalnız karanlık basınca belki hatırlanır. Ve gene derinlemesine değil, üstünden üstünden. Ben ölümün kara elleriyle kapımı açacağı ve beni sehpaya davet edeceği şu anlarda sizlerden davacıyım. Ciltler dolusu şikayetim var sizlerden. Hep siz sebepsiniz benim felaketime. Beni bu azap yollarına sizler ittiniz. Hep sizi düşündüm inanın tatlı canlara kıyarken. Sizlerin yanınızda eksikli olmak istemiyordum. Bana hep sizler öğrettiniz bunları. Dik tutacaktım başımı. Ama ne yazıktır ki kaybettim hırsla çıktığım bu oyunu. Büyük bir hesap yanlışı yaptım. Yanlışımın nereden geldiğini hala layıkıyla anlamış değilim. Pişmanım yalnız şu kanlı batakta ve yaralı ak bir güvercin gibi pişmanım. Büyük ve içinden çıkılmaz bir hesapta yenildiğimi kabul ediyorum. Bir canavar gibi değil ama sürmeli ak bir kuzu gibi boynumu eğiyorum. Ama siz de biraz merhametli olun, ne olur anlayın beni. Sevmeyin ama üstüme insan gibi düşünün. İyi bildiğim şeyi kötüye çıkarmışlardı, temiz bildiğime tükürmüşlerdi. Ben bunu anlamazdan, ben bunu görmezden gelemezdim. Birden tersine dönmüştü umutlarım. Ateş olmuştur ciğerime aldığım hava. Ve ben bu hali görünce kaçıp da sığınacak bir yer bulamadım ki dünyada. 10. Ayrımın sonu. Sayfa 126.